Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 21. ayrım. "Ah Leman Hanım," dedi kendini yine hanım demeye zorlayarak. "Orada mıydınız? Geldiğinizi duymadım." Asabi yüzüne bir gülümseme yayılmıştı. Bahçede erken çiçek açmış birkaç dal vardı. Onları topladım, vazoya koyup resimlerini yapacağım. "Neler oluyor kuzum? Kemal amcacığım, nedir bu telaşlı haliniz? Bey babam nereye gitti öyle koşarak? Bugün cuma, daireler kapalı değil mi kuzum?" "Acil bir iş için çağırmışlar. Sen yukarı çık güzelim," dedi Kemal. "Mahir amcanla selamlıkta biraz konuşacağız." Mahir, Kemal'in ona Leman'ın önünde Mahir amca diye hitap etmesine gücenik selamlığa girerken, dönüp bir kez daha kıza bakmaktan kendini alamadı. Kozadan yeni çıkmış bir kelebek kadar zarif ve kırılgandı Leman. Hep hüzünlü duran yüzünde yeşil, harili, iri gözler. Mahir elinde olmadan içinin titrediğini hissetti. "Konuşmanız bitince yukarı gelin de size piyano çalayım," dedi Leman. "Çok mu seviyorsunuz piyano çalmayı?" diye sordu Mahir. "Çok. En çok da Chopin çalmayı seviyorum. Ama istediğim notaları bulamadım." "Siz hangi notaları istediğinizi bana yazar verirseniz, yarın Cadde-i Kebir'e gideceğim. Oradaki müzik dükkanlarında ararım Leman Hanım." "Ah, ne kadar naziksiniz efendim." Leman gülümseyince, Mahir bir an bulundukları taşlığa ışık yaydığını zannetti. "Bırakın şimdi piyano sohbetini," dedi Kemal. "Çok mühim meseleler var konuşacağımız." Mahir'i adeta iteleyerek selamlığa sokup kapıyı kapattı. Sabahın erken saatlerinde evini toparlayıp işgal kuvvetlerine teslim etmek için İstanbul tarafına geçen ve Reşat Bey'in konağında dinlenen Azra'nın kısa sürede epey kilo verdiği belli oluyordu. Gözlerinin altında mor halkalar vardı. Belli ki son olaylarda çok yıpranmıştı. Yine de başını dik tutmaya ve ne kadar üzgün olduğunu göstermemeye çalışıyordu. "Size gıpta ediyorum Azra'cığım," dedi Behice. "Vallahi çok iyi dayanıyorsunuz. Ben olsaydım yataklara düşmüştüm." "Düşmezdiniz canım. İnsan başına gelmeden bilemiyor ama her musibet dayanma gücüyle birlikte geliyor. Sevgili pederim sürgüne gittiğinde, ağabeyimi kaybettiğimizde valideciğimin hep hastalanıp yataklara düşeceğini beklemiştim. Öyle olmadı. Benim için ayakta kalmasını bildi. Şimdi de ben validem için kuvvetli olmak zorundayım. Ayrıca düşmanıma ne kadar üzüldüğümü göstermek istemiyorum. Benim de size bir haberim var. Ben pek güçlü bir kadın sayılmam. Lakin bir kadınlar meclisindeki konuşmaların tesiri altında kalacak kadar da zayıf değilim. Makbule Hanım'ın evinde bayıldığım için çok mahcup olmuştum. Meğer hamileymişim. Sizi endişelendirdiğim için bağışlayın." "Ah beycanım, bunca kötülük içinde ne güzel bir haber bu. Sizi tebrik ediyorum. Pek memnun oldum." "Konağınızdaki eşyayı toparlamaya giderken sizinle gelmemi ister misiniz?" "Katiyen olmaz. Siz bu güzel haberi vermemiş olsaydınız kabul ederdim. Ama şimdi bebek beklediğinizi bilince sakın gelmeyin Behican'ım." Düşman zabıtasını ellerinde silahlarıyla evin etrafını sarmış görünce fena olursunuz. Yanlarında mutlaka bir de küstah Rum mütercim vardır. Canınız sıkılır. Üzülmeniz doğru değil. Siz evde kalın. O halde mehpareyi alın yanınıza. Paketlemek istediğiniz eşyaları sarar, almak istediklerinizi ayırır, size yardımcı olurdu. "Çok memnun olurum," dedi Azra. "Hemen haber vereyim, hazırlansın." Behice mutfağın yanındaki küçük odada buldu mehpareyi. Kemal'in çamaşırlarını ütülüyordu. "Azra Hanım'la onların konağına kadar gidiverir misin mehpare?" diye sordu. Konağı teslim etmeden önce evdeki eşyanın listesini çıkarmak ve hususi eşyalarını sarıp ayırmak istiyor. "Ben gidecektim ama midemin ne zaman bulanacağı belli olmuyor. Ayak bağı olmak istemiyorum." Hemen kaldırıyorum ütüyü Beyici abla, dedim ehpare. Ben gider, ne yardım gerekiyorsa yaparım. Allah razı olsun. Beyici odadan çıkınca mehpare iyi olacak hastanın doktoru ayağına gelirmiş diye düşündü. O karşı tarafa geçmek için bahane bulmaya çalışırken Allah Azra'yı onun ayağına kadar yollamıştı. Ütülediklerini yukarı kata çıkartmaya gerek görmedi. İstifleyerek şifonyerin üzerine bıraktı, yeldirmesini almaya koştu. Azra'nın Kemal'e yazmış olduğu son mektup Ahmet Reşat'ın dizlerinin üzerinde duruyordu. Gözlüklerini takıp baştan sona dikkatle okumuştu mektubu. Bu husus dışında bilmediği hiçbir şey yoktu Fehime Sultan'ın uzun uzadıya Azra'ya yazmış olduğu mektupta. Bilhassa Şeyh Said, aralarında nüfuzlu Ermenilerin de bulunduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin üyeleriyle çok sıkı fıkıdır. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İngiliz Dostları Cemiyeti demek. Onlardan aldığı yüksek ücretin bir kısmını kendi lüksüne israf ediyor, bir kısmını da tamamıyla İngiliz yanlısı bir kabine teşekkül ettirmek için harcıyormuş. Bu kabine evvel emirde millicileri ortadan kaldırmakla vazifeli olacakmış. Ferit Paşa millicilere karşı bir isyan hazırlığı içinde olup bazı Kürt aşiretleriyle görüşmelerini hızlandırmış. Bu irtibatları ona kendi de zaten bir Kürt aşiret reisi olan Şeyh Said temin ediyormuş. Ahmet Reşat mektubu bir kere daha okuduktan sonra son cümleyi yanlış anlamadığını teyit için bir kere de sesli tekrar etti. Padişahımız bu vaziyetten haberdardır. Sonra la havle çekerek gözlüklerini çıkartıp yeğenine baktı. İşte böyle dayıcığım, dedi Kemal. Padişahımız budur. Mahir biraz cesaret bulabilseydi size çoktan anlatacaktı olup bitenleri. Lakin her ağzınızı aradığında sukutu hayale uğruyor, vazgeçiyordu açılmaktan. Senin nasıl bir dili olduğunu bildiğimden bu işlerin içinde oluşuna şaşmadım. Ama o aklı başında meslek sahibi Mahir, hiç tahmin etmezdim yeraltı teşkilatlarına bulaşacağını. Aklı başında insanların hepsi artık bu safta dayı. Sadece bizim vatanperverlerimiz değil, Fransızlar dahi Anadolu'da başlayan bu harekete destek veriyor. Fransızların bize desteği bilesin ki bizim kara gözümüz için değil. İngilizlerle hesaplaşmalarından kaynaklanıyor, dedi Ahmet Reşat. İtalyanlara söz verilen mevkileri şimdi Yunan istiyor. İngilizlerin Yunan'a arka çıkması Fransızların ve bilhassa İtalyanların Türklere yaklaşmalarına sebep oldu. Bunu bizzat Caprini Efendi'den duydum. Bunlar neticeyi değiştirmez ki. Sultan yanlış yoldadır, görmüyor musunuz dayı? Cevap vermedi Ahmet Reşat. Görmez olur muyum? Bal gibi görüyorum demek istiyor ama bir türlü söyleyemiyordu. Biat ettiği sultanının denize düştüğünde sarılmak üzere seçtiği yılan, Osmanlı üzerinde en büyük emelleri taşıyan İngilizlerdi ve sultanın bu tercihini anlamakta zorluk çekiyordu. İngilizlerin Osmanlı'dan zapt edecekleri topraklarda İplerini istedikleri gibi çekebilecekleri, Şeyh Said idaresinde bir Kürt devleti kurmayı planladıkları o kadar aşikardı ki Ahmet Reşat birkaç aydan beri Sultan ile Hürriyet ve İhtilaf Partisi mensuplarının bunu nasıl göremediklerine şaşıyordu. Yok yok, şaşmıyordu artık, anlamıştı. Kürt Said para gücüyle, propagandayla, her neyse neyle ama kesin suretle Osmanlı münevverlerinin bir kısmını kafa kola almıştı. Ve işte onlar sultanı afyonluyorlardı. Ahmet Reşat'ın sıdkı her geçen gün biraz daha sıyrılıyordu. Felaket haberleri karşısında gözlerini kapatıp düşüncelere dalmaktan başka bir şey yapamayan zat-ı şahanelerinden. Dahiliye Nazırı Ahmet Reşit Bey ile aralarında az mı konuşmuşlardı bu konuyu? Her ikisi de sultanın körü körüne İngiliz taraftarı olmasından şikayetçiydiler. Fakat Vahdettin'in milliyetten ziyade dini öne çıkaran tutumunu önceleri haklı bulmuşlardı. Çünkü dini aidiyetin milliyete ağır bastığını ne yazık ki daha işgalin birinci gününde bizzat yaşayarak öğrenmişlerdi. Hristiyan tebaaların her biri kendi kilisesine ait olan devleti şakşaklamıştı. Bulgarlar, Sırplar ve Ortodoks Ermeniler Rusların, Katolik Ermeniler ise Fransızların peşine takılmıştı. Amerikalılara gelince onlar Osmanlı Hristiyanlarının değişik mezheplerini kendi kiliselerinde toplamak için yıllardır Anadolu'da cirit atmaktaydılar. Din tutkaldı da nedense bir Osmanlı becerememişti bu tutkalı kullanmayı. Arabistan'ın Müslüman aşiretleri din kardeşlerini ve halifelerini arkadan bıçaklamakta hiç tereddüt etmemişlerdi. Yerinden kalkıp elindeki sigara külünün halıya dökülmesine hiç aldırmadan sıkıntıyla odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüdü Ahmet Reşat. Ah ne yazık, ne büyük bir yazıktı. 500 yıllık koca imparatorluğun subayları Yunan erlerine dahi çakılıp selam verme mecburiyetinde bırakılmışlardı. Sultanın yegane hamiliği ise şeriat isteyen cemiyetler içindi. Hayır, bu kadarı da olamazdı. İnceldiği yerden varsın kopsun da bir ip, kopsun. Oğlum dedi yorgun bir sesle, milletimiz ikiye bölünmüş durumdadır. Bir yanda yabancı işgaline silahla karşı koymaya inananlar, öte yanda hala mütareke şartlarını diplomasi yoluyla yumuşatmaya çalışanlar. Bizim mali bakımdan bir harp daha kaldıracak durumda olmadığımızı yakından bildiğim için ben hep ikincilerden yana olmayı tercih ettim. Ama şu son birkaç aydır yaşadıklarımız beni mücadele etmek isteyenleri desteklemenin lüzumuna inandırdı. Hakikati siz de görebildiğinize göre bizden yardımlarınızı esirgemeyin lütfen. Ahmet Reşat sanki söyleyeceklerini kimselere duyurmamak istercesine yeğeninin yanına gidip oturdu, adeta fısıldadı. Maliye tam takır. Silah için para istiyorsanız bilin ki para yok. Para yardımı istemiyoruz. Hükümet eden kişilerin hatır ve selahiyetlerine ihtiyacımız olacak. Size o zaman başvuracağız. Başvurduğunuz zaman elimden geleni yapmaya çalışırım. Dayıcığım, var olun, sağ olun. Ben biliyordum bir gün lafını bitirmeden sustu Kemal. Göz pınarlarında yaşlarla dayısının eline sarıldı, öpüp başına koydu. Dayı, ben babamı hiç hatırlamam. Benim için baba her zaman sizdiniz. Gencecik yaşınıza rağmen benim gibi bir haytanın mesuliyetini omuzlarınıza aldınız. Beni yetiştirdiniz ve bütün kabahatlerimi bağışladınız. Bu evden sizin müsaadenizi almadan ayrılsaydım eğer, öldüğüm takdirde gözüm açık giderdim. Şimdi içim çok rahat. Beni bahtiyar ettiniz. Ne zaman gideceksin oğlum? Diye sordu Ahmet Reşat. Onun da gözleri yaşlıydı. Haber bekliyorum. Gelir gelmez gideceğim. Ömrüm yine seni merak etmekle geçmeye başlayacak. Teyzem yine her Allah'ın günü gözyaşı dökecek. Bu ev bir kere daha elem ve endişe yuvası olacak. Sarıkamış'tan dönebilen ben Bakırköy'den mi dönemeyeceğim? Hani Anadolu'ya geçiyordun? Sonra sırası gelince malzemelerle birlikte. Allah kazanı mübarek etsin dedi Ahmet Reşat. Ayrılacağın güne kadar evde kimseye bir şey söylemeyelim. Haber önümüzdeki haftalarda gelebilir. Hiç olmasa birkaç hafta daha sakin kafayla yaşarız şurada. Kadın vaveylası çekecek gücüm hiç yok. Leman elinde bir nota kitabıyla yanlarına gelince sustular. Bakınız beybaba, doktor bey bana bu notaları yollatmış. Aa öyle mi kızım? Mahir Bey gitmedi miydi? Emir Er'i getirdi az önce. O İstanbul'a dönene kadar buradaki parçaları öğrenirsem ona bir sürpriz yaparım. Hadi bakalım kızım. Ne zaman döneceğini söyledi mi size? İşi bitince. İşi ne zaman biter? Ben ne bileyim Leman. Hastaneler trahomdan tifüse sari hastalıklarla kaynıyor. Uzun zaman dönemeyebilir. Allah vere de ona bir şeycikler olmasa. Allah doktorları korur dedi Kemal. Çocukları koruduğu gibi. Artık Allah'ın çocuklar dahil hiç kimseyi koruduğuna inanmıyorum dedi Ahmet Reşat. Kemal hayretle dayısına baktı. İlk defa bu mealde bir şey duyuyordu ağzından. Sadakatle bağlı olduğu padişahından vazgeçmesi kim bilir nasıl bir tahribat yapmıştır ruhunda. Behpare'nin eğilip kalkmaktan beli tutulmuş, paket yapmaktan parmaklarının uçları uyuşmuştu. Koca köşkün salonunda, çalışma ve yatak odalarında ne var ne yoksa sarıp sarmalıyor, bohçalara kaldırıyorlardı. Elinden geçen değerli eşyaların her birine hayran hayran bakarken, içinden kendi konaklarının bu kadar gösterişli olmamasına şükrediyordu mehpare. Ön cephesinde, arkadakine nazaran oldukça küçük bir bahçesi olan sokak içindeki konakları şükürler olsun kaçmıştı gözlerinden gavurların. Yoksa nazır mazır dinlemez, onları da kapı önüne koyarlardı kış günü. Aile dostları olan Şakir Paşaların Taksim'deki evlerine İngilizler el koymuşlardı. Mesela zavallılar kış günü çoluk çocuk Büyükada'daki yazlık köşklerine taşınmak zorunda kalmışlardı. Onların da başına aynı şey gelecek olsa, onlar da herhalde adadaki köşke giderlerdi ve donarlardı. Şehirdeki evi ısıtamazken adanın poyrazı açık Çamlı tepelerinde Kemal veremden ölür, çocuklarla Saraylı Hanım zatürre olurdu vallahi. Mehpare hala konaklarında yaşamakta oldukları için kimseye duyurmadan çok alçak sesle Saraylı Hanım'ın öğrettiği şükür duasını etti, tahtaya vurup kulak memesini çekiştirdi. Çok yorulduk. Artık biraz duralım da birer çay içelim dedi. Büyükçe bir acem halısını sardığı çarşafın ağzını büzmeye çalışan Azra. Size yardım edeyim. Mehpare mahir parmaklarıyla Azra'nın bir türlü beceremediği işi bir saniyede halletti. Üzerini patiska örtüyle kapattıkları kanepeye yan yana oturdular. Bize demli birer çay getirir misin nazik kalfa? İspirto ocağımızla çaydanlık hala eski yerinde olmalı dedi Azra. Kalfa dışarı çıkınca Azra ile Mehpare odada nihayet yalnız kaldılar. İçeriye kimse gelmeden Mehpare derdini hemen anlatmak istedi. Azra Hanım dedi, genç kadının mavi gözlerinin içine bakarak, samimiyetinize sığınarak size bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksiniz Mehpare? Kemal Bey'ime dair bazı şeyler söyleyeceğim. Ha, şu mesele. Azra, kızın ona Kemal ile aralarında bir şey olup olmadığını soracağını zannetti. Mehpare'yi terslemeye hazırlanarak bekledi. Evet, belki tahmin ettiniz Azra Hanım. Sizden bir ricada bulunacağım. Neymiş o? Kemal Bey, siz bilmezsiniz, çok ağır hastalıklar geçirdi. Hem ruhi hem de biliyorum Mehpare. Her şeyi biliyorsunuz efendim. 2 seneye yakın bir süre kendine gelemedi. Ciğerleri zayıftır, böbrekleri hakeza. Bunları bana neden söylüyorsunuz? Çünkü bir daha hastalanacak olursa kurtulamaz, ölür. Doktor Mahir de öyle söyledi, başka doktorlar da. Ona çok iyi bakın o halde. Zaten üstüne titrediğinizi görüyorum. Azra Hanım, istirham ederim. Yalvarırım onu tehlikeli işlere bulaştırmayın. Ne diyorsunuz Allah aşkınıza? Hangi tehlikeli işlermiş bunlar? Siz bilirsiniz hangi işler. Siz akıllı bir insansınız. Memleketin salahı için çalıştığınızı biliyorum ve sizi çok takdir ediyorum. Ama Kemal Bey evimizden ayrılacak olursa, üşütürse, yorulursa hastalanır ve söylemek gelmiyor içimden. İnanın o vatanı için elinden geleni yaptı, muharebeye katıldı. Artık onu rahat bırakın. Ne olur Azra Hanım, ne olur. Siz çok yoruldunuz, ne söylediğinizi bilmiyorsunuz Mehpare. Ona ne yaptırmak istiyorsanız bana yaptırın. Ben sıhhatliyim, güçlüyüm. Kimseye bir şey yaptırmak istemiyorum. Yeter artık, zırvalamayı kesin lütfen. Azra hırsla yerinden kalktı, odanın içinde sert adımlarla bir aşağı bir yukarı dolaştı. Zaten bugün içim kıyılıyor, yuvamı düşmanlarıma teslim etmeye hazırlanıyorum, bir de bu münasebetsiz konuşmaları çekemem. Kalfa çayınızı getirecek, içtikten sonra evinize dönebilirsiniz mehpare. Bana kafi yardımcı oldunuz, teşekkür ederim. Azra tam kapıdan çıkmak üzereyken mehpare koşarak geldi, koluna yapıştı. Bana kızmayın, ben sadece beyimi korumaya çalışıyorum ve Azra Hanım ne zaman isterseniz size yardım ederim. Haber getirir götürürüm, mektup getirir götürürüm, silah bile götürürüm. Kullanın beni, hiç korkmam. Azra koluna asılmış genç kadının çaresizliği karşısında ne yapacağını bilemeden durdu, etrafına baktı. Şu anda koltukların üzerine atılmış patiska örtüleriyle, boşalmış raflarıyla, hayaletleri kabule hazırlanan bir mekan gibi duran oda, bir zamanlar şen kahkahaların atıldığı ışıklı, ferah bir salondu. Rahmetli kardeşinin sünnet düğünü de, rahmetli Necdet'le nişan törenleri de bu salonda yapılmıştı. Birkaç güne kadar buraya İngilizlerin istihbarat subayları yerleşecekti. Aşağı katın salonlarını ve sofasını Hristiyan çocuklara derslik olarak kullanacaklardı. Tek tesellisi buydu Azra'nın. Hiç olmazsa küçük masum çocuklar koşuşturacaktı. Onun da bir zamanlar kardeşiyle koşuşturduğu sofalardı. Ah ne kadar zalimdi hayat. Ve şu anda kollarına yapışmış bir zavallı genç kadın elinden bir şey geleceğini zannederek sevdiği adam için ona yalvarıyordu. Herkesin derdi ne kadar değişikti. Birden yüreğinde derin bir acıma hissi uyandı. Mehpare dedi. Endişenizi anlıyorum ama elimden hiçbir şey gelemez. Kemal Bey karar verdiyse gidecek ve yapmak istediği vazifeyi üstlenecektir. Buna ne benim ne de sizin mani olmanıza imkan yok. Ayrıca beni casus zannediyorsanız değilim. Kardeşimi, eşimi kaybettim. Zavallı pederim Bursa'da hiç müstahak olmadığı bir vaziyette son günlerini geçiriyor. Vatanımdan başka tutunacak hiçbir şeyim kalmadı. Kurtuluşunda benim de payım olsun istiyorum. O kadar. Özür dilerim. Sizin casus olduğunuzu hiç düşünmedim ben. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Kemal Bey kurtuluş mücadelesine katılmak üzere evden ayrılabilir. Giriştiği mücadelede ölebilir de. Mehpare atıldı. Allah korusun. Tabii Allah korusun. Ama Kemal Bey gibi binlerce erkek geride sevdiklerini bırakarak vatanını kurtarmaya koşuyor. Sadece erkekler değil, kadınlar da koşuyor. Kadınların elinden ne gelir ki? Çok şey gelir mehpare. Cephe gerilerinde yemek yapmaktan, yara sarmaktan, sargı bezi hazırlamaktan tut, gerektiğinde silah kullanmaya, nöbet tutmaya kadar pek çok iş. Harp eden insanların da yemek yemeye, uyumaya, giyinmeye ihtiyaçları var, unutmayın. Haklısınız. Ya işte böyle. Bugünlerde canımızı ve cananımızı değil, sadece vatanımızı düşünmeliyiz. Bu yüzden Kemal'e anlayış gösterin. Affedersiniz dedi mehpare, yenilgiyi kabullenerek. Böyle düşünmek hiç aklıma gelmemişti. Kemal Bey gidecek olursa, madem kadınlara da yer var, ben de katılabilir miyim aranıza? Kemal Bey gitmeyecek olsa da katılabilirsiniz. Okuma yazmanız var değil mi? Var. Hasta bakmayı da bilirim. İyi, aklımda olsun. Siz de geçecek misiniz Anadolu'ya? Buradaki işlerim bitmedi. Zamanı gelince elbette geçeceğim. Kahraman bir kadınsınız. Sizin gibi olmayı çok isterdim dedi mehpare. Benim bir hususiyetim yok. Vatanını seven biriyim. Hepsi bu. Ben de seviyorum vatanımı ama kadınların da vatana hizmet edebileceğini sizinle tanışıncaya kadar bilmiyordum. 21. ayrımın sonu. Sayfa 200. Devamı 22. ayrımda.